Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programı ile yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim, sizlerden bize gelen İlmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, ilk sorumuz şöyle. Dinleyicimiz diyor ki: değerli hocam, kınadığımızı çok pişman olup tövbe ettiğimiz halde yaşamadan ölmez miyiz diyor.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bir kimseyi, bir Müslümanı kınayan bir kimse, kınadığı şeyle imtihan olmadan ölmezmiş. Bu mealde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi var. Tabi buradan hareketle Müslümanlar birini kınadıklarında, tenkit ettiklerinde aynı şeyin kendi başına gelebileceğinden de endişe ediyor. Bu güzel bir şey. Kınama eylemi bir Müslümana yakışmayan bir şey. Evet, biz günaha tepkimizi gösteririz ama bu tepkiyi günahkara taşırmamak gerekiyor. Bu ne demek? Yani bir Müslüman düşünün, uyuşturucu kullanıyor. Kendi de yaptığı bu işten memnun değil. Bu yaptığı işin yanlış olduğunu, bir Müslümana yakışmadığını, bundan kurtarması gerektiğini ona elimizden geldiği kadarı ile güzelce anlatmaya çalışırız. Bu noktada ona ne tür bir faydamız dokunacaksa elimizden geldiği kadar o faydayı yapmaya çalışırız. Ama efendim, pis uyuşturucu kullanan türünden, onun kendine, şahsına yönelik bir hakaret etmek gibi bir davranışın içerisine girmeyiz. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında alkol müptelası bir sahabi var. Sahabi olup da alkol içen olabilir mi? Olabilir. Yani sahabi olup da günah işleyen var mı? Var. Nitekim hadis kitaplarında bunlarla ilgili birçok mesele de zikredilmekte. Bizim sahabi ile ilgili kanaatimiz, Ömer Nasuhi Bilmen Efendi'nin güzel bir eseri var bu noktada. Sahabe-i kiram efendilerimiz hakkında nezih itikadımız diyor. Temiz inancımız, düşüncemiz. Kitabın ser levhası, ünvanı, başlığı bile kitabın muhtevasını ifade ediyor. Biz sahabe olan, sahabe olduğu belli olan bütün sahabe-i kiram efendilerimizi baş tacı ederiz. Dolayısıyla sahabe-i kiram arasında olmuş olan, vukua gelmiş olan olaylardan dolayı taraf tutarak, efendim ben şu sahabeyi sevemiyorum, sen kimsin? Sevsen ne olur, sevmesen ne olur? Bakalım o seni seviyor mu? Bakalım Müslümanlar seni seviyor mu? Bizim Müslümanları sevme mecburiyetimiz var. Sahabe efendilerimizi haydi haydi sevme mecburiyetimiz var. Onların isimlerini andığımızda radıyallahu teala an deme mecburiyetimiz var. Şimdi bu saygınlıklarına rağmen sahabe-i kiram efendilerimizin içinde bir takım günah işleyenler olmuş mudur? Olmuştur. İçki içen olmuştur. Zina eden olmuştur. Hırsızlık yapan olmuştur. Bunların cezaları onlara uygulanmıştır. Böylelikle ümmeti Muhammed'in kalanlarına da bir örnek teşkil etmiştir bu durumlar. Yine işte böyle sahabe efendilerimizden bir tanesi alkol müptelası. Kendi de durumdan memnun değil ama kendine de mani olamıyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cezasını uygularken sahabe efendilerimizden bir tanesi, bu cezayı uygulayanlardan bir tanesi kötü bir söz söylüyor. Bu sahabe efendimizle ilgili Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz mani oluyor. Buyuruyor ki, kardeşinize karşı şeytana yardımcı olmayın. Yani siz onu ötekileştirirseniz, marjinalleştirirseniz, bir kenara atarsanız, iterseniz o zaman şeytanın kucağına düşer. Bu yönüyle bir Müslüman hata işler mi? İşler. Hata işledi diye bir Müslümanı dışlamak, onu terk etmek, onu yalnızlaştırmak, onu cemaatten afaroz etmek gibi bir yanlışın içerisine düşmek olmaz. Ama yanlış yapan bir Müslümanı ikaz etmek, uyarmak, yaptığın bu iş doğru değildir diye ona yaptığının yanlış olduğunu hatırlatmak ve nehyanil münker, yani kötü işten vazgeçirmeye çalışma eylemi mutlaka olmalıdır. Burada suçu kötülemek, suçtan kişiyi caydırmaya çalışmakla suçluya kötü muamele edip onu daha çok suça itmek arasında fark var. Onun yerine sen yapabilirsin, sen başarabilirsin, bu dertten, bu beladan kurtarabilirsin, sende bu irade var, sakın kendini kaybetme, sakın şeytana teslim olma, ben günahkarım, Allah beni affetmez diye bir düşünceye girme dememeli. Mesela şimdi bakıyorsunuz böyle, insanoğlu tabii Cenab-ı Allah birçok illetlerle yaratmış, zayıf yaratmış, zayıf yaratılan bir mahluk. Bakıyorsunuz birinin bir imtihanı var, çocuğu namaz kılmıyor, senin çocuğun namaz kılıyor, böyle içten içe, ya işte hoca efendinin de bak çocuğu namaz kılmıyor türünden, yeri geldiğinde dedikodusunu yapmaktan, yeri geldiğinde efendim böyle iğneli laflar sokuşturmaktan geri kalmıyor. Halbuki senin çocuğun namaz kılıyor, senin çocuğun istediğin bir İslami hayatı yaşıyorsa, bu evet senin bir faziletin olabilir ama bu nihayetinde Cenab-ı Allah'ın takdiriyle olmuş olan bir olaydır. Nitekim peygamberlerden çocuklarıyla aynı dünyaları paylaşmayanlar ve yine peygamberlerden babalarıyla aynı dünyaları paylaşmayanlar vardı. Peygamber efendilerimizden hanımlarıyla, eşleriyle aynı dünyaları paylaşmayan vardı. İşte mesela Lut aleyhisselam bir kötülükle mücadele ediyor. Eşi o kötülüğü yapanlarla aynı grupta, aynı partide yer alıyor. Dolayısıyla insanın kendi elinde değil, çoluğuna, çocuğuna hakim olmak. Bir mübareği ziyarete gitmiştik Bandırma'da. Bandırmalı Tatlıcı Ali Efendi adında bir zat. Allah gani gani rahmet eylesin.
Amin.
Orada şöyle bir söz söyledi. İnsanlar dışarıdan bakarlar dedi. Farklı farklı düşünürler. Halbuki bir evde dedi, nice farklı dünyalar vardır. Adamın dünyası farklıdır. Hanımının dünyası farklıdır. Gelininin farklıdır. Damadının farklıdır. Oğlunun farklıdır. Kızının farklıdır. Dışarıdan bilmezler, gelini böyle, damadı böyle, oğlu böyle, kızı böyle diye konuşurlar. Halbuki ne kadar sözünü geçirebiliyor, ne kadar lafını dinlettirebiliyor. Bunun yerine işte hoca efendinin kızı şöyle, oğlu namaz kılmıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor diye söyleyeceğine, onun ızdırabına ortak olabilmek, ona teselli olabilmek, şunu aklımıza getirmek, yani benim de başıma böyle bir şey gelebilirdi. Benim de efendim çocuğum istediğim gibi olmayabilirdi. Böyle içinden samimi bir ızdırap duymuş olsa, Cenab-ı Allah o samimiyetine binaen onu da, çoluğunu, çocuğunu da muhafaza eder. Diğer taraftan şöyle de söyleyebilir. Bu kardeşimizin durumu işte Nuh Aleyhisselam'ın durumuna benziyor. O da çocuğuna laf geçiremedi. Cenab-ı Allah'a iltica etti. Cenab-ı Allah o çocuk leyse min ehlik, senin ailenden değildir diye hitap etti. Dolayısıyla bizim aile bağlarımız, aile bütünlüğümüz ancak imanlı olmak kaydıyla dünya ve ahirette korunacak olan bağlardır. Bunu bir misal olsun diye söyledim. Yani bir Müslümanın bir kötü durumunu görmüş bir Müslüman, onun adına üzülebilmeli, onun adına dertlenebilmeli, onu o kötülükten, onu o günahtan çıkartıp alabilmek için, bataklığa düşmüş olan bir Müslümanı bataktan kurtarabilmek için elinden gelen imkanları seferber etmeli. Öyle yapmaz da, ya işte bak işte sakalından utanmıyor musun, ne hallerdesin türünden, onu daha çok ötekileştirici, daha çok battığı çukurda kalıcı hale getirici cümleler kurmak bir Müslüman için doğru değil. Bu gayretullah'a da dokunur ve nihayetinde bir müddet sonra o tenkit ettiğimiz şey burnumuzun dibinde biter. Vaktiyle böyle bir şey yaptık, sonra farkına vardık ki bu yaptıklarımız doğru değil. Cenab-ı Allah bu yaptıklarımızla yine bizi cezalandırır mı? Bu bizim tövbemizin, samimiyetimizin ne kadar doğru olduğuna, ihlaslı olduğuna bağlıdır. Gerçekten tövbe etmiş olan bir kimse sanki o günahı hiç işlememiş gibidir. Cenab-ı Allah onun izini de ortadan kaldırır. O günahın doğuracağı sorumlulukları da ortadan kaldırır. Ama lafta kalan bir şey ise bunu Cenab-ı Allah biliyordur. Kalpleri bilen Cenab-ı Allah bu tür şeylere müsaade etmez. Yani sen lafta ben pişman oldum ettim filan diyerek yine eski ahlakına devam ediyorsan burada yaptığının ettiğinin cezasını görürsün. Ama samimi bir tövbe bütün günahları sildiği gibi bu günahı da siler. Bundan dolayı zaman zaman şöyle bir şey söylüyorum haddim olmayarak Basri Hocam. Aslında cenneti kazanmak çok basit. Bir Müslümanın başına gelen güzel bir olaydan dolayı sevinebiliyorsan elhamdülillah. Bak kardeşim güzel bir evlilik yapmış, güzel bir iş nasip olmuş. Cenab-ı Allah ticaretine bereket vermiş. Elhamdülillah bak hayır hasanat yapabiliyor. Ne büyük bir bahtiyarlık diye bir başka Müslümanın yaptığı işlerden bir Müslüman sevinç duyabiliyorsa yine başına bir olay gelmiş. Efendim iflas etmiş, işini kaybetmiş, üzülebiliyor. Samimi olarak onun derdiyle dertlenebiliyorsa Cenab-ı Allah bu duygularından dolayı bu Müslümana hem cenneti verir hem de cehenneminden onu emin kılar. Dolayısıyla bir Müslüman, bir başka Müslümanın işte duydu ki adam şu kadar işte 10 milyon lira infak etmiş, sadaka dağıtmış. Elhamdülillah Cenab-ı Allah vermiş, hayır hasanatta kullanıyor diye içinden sevinse kendisi vermiş gibi Allah ona sevap verir. Binaenaleyh başına gelen bir kötü durumdan da aman Allah'ım ya Rabbim sen bu kardeşimize yardım et. Ya Rabbi imdad eyle içinde bulunduğu durumdan onu kurtar diye dua ederse de Cenab-ı Allah ona bu tür durumlara düşmeyecek bir güzellik lütfeder, bahşeder. Bundan dolayı ümmeti Muhammed'in başına gelen güzelliklere sevinmek, ümmeti Muhammed'in başına gelen günahlara, kötülüklere, efendim felaketlere de üzülmek suretiyle Müslüman kendini garantiye almalıdır.
Allah razı olsun kıymetli hocam. Efendim şimdi biraz uzunca bir soru var. Şöyle ki dinleyicimiz şöyle yazıyor bir hanımefendi. 4 aylık hamileydim. Bebeğimin suyu geldi ve kesesi yırtıldı. Doktorlar bebeğin yaşam şansının olmadığını, eğer müdahale edilmezse enfeksiyon kapacağımı ve hayati tehlikemin oluşacağını söylediler. Bir umutla birkaç gün bekledim. Bu sürede antibiyotik kullandım ancak su tekrar oluşmadı. Bebeğimin kalbi hala atıyordu ama organlarının gelişmeyeceği ve hayatta kalamayacağı söylendi. Tıbbi zorunluluk nedeniyle annenin hayatı önceliklidir diyerek doğumu gerçekleştirdiler. Tedaviyle sahip olduğum ve büyük umutlarla beklediğim ilk bebeğimi kalbi atarken kaybetmek beni derinden yaraladı. Bu durumun manevi sorumluluğundan korkuyorum ve yaşadığım bu acıyı bir türlü atlatamıyorum. Sürekli ağlıyor, yavrumun mezarına gidiyorum diyor. Bundan dolayı bir manevi sorumluluk bana düşer mi diye ekliyor değerli dinleyicimiz.
Tabii şimdi Cenab-ı Allah bu tür evlatlarımızı işte anne karnında kaybedilen veya dünyaya geldikten sonra henüz bebekken, çocukken kaybedilen, ölen evlatlarımızı bizler için, anneleri, babaları için önceden ahirete gönderilmiş bir şefaatçi olarak tutuyor. Binaenaleyh bu tür evlatlarımız bizim ahiret garantilerimiz olmuş oluyor. Bu kardeşimizin de hem kendisi hem de işte kocası için yani çocuğumuzun anne babası için 4 aylıkken yitirilen bu çocuğumuz inşallah annesine babasına şefaatçi olacaktır. Onlar için ahirete önceden gönderilmiş birer mükafat vesilesi olacaktır. Bu yönüyle kardeşimizin sabretmesi ve Cenab-ı Allah'a şöyle dua etmesini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tavsiye ediyor. Allah'ım başıma gelen musibetten dolayı, başıma gelen bu dert, bu sıkıntından dolayı bana mükafat lütfet ve daha hayırlısını bana onun yerine bahşet diye dua etmesini. Allahümme ecirli fi musibeti ve hlüfli hayran minha diye. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kocasını kaybetmiş olan bir kadına böyle dua etmesini söyleyince, kadıncağız benim kocamdan daha hayırlı kim olabilir ki diye içinden geçiriyor. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iddeti bittikten sonra onu eş olarak alıyor. Dolayısıyla kainatın en hayırlısına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a eş oluyor. Bundan dolayı başımıza gelen bir musibette, bir belada, bir sıkıntıda Allah'ım başıma gelen bu derdi, bu sıkıntıyı benim için bir mükafat vesilesi kıl ve hayırlısıyla, ondan daha hayırlısıyla beni mükafatlandır diye, onun yerine daha hayırlısını bana ver diye dua etmesini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğreniyoruz. Bu duayı bu kardeşimizin yapmasını tavsiye ederiz. Diğer taraftan tabii tıbben bu çocuğun yaşayıp yaşamayacağına dair galibi zan dediğimiz, yani yoğun bir kanaat ancak işin ehli olan doktorlar tarafından ortaya konulabilecek bir durumdur. Doktorlara bu noktada itimat etmemiz gerekiyor. Çocuğun 4 aylıkken efendim işte bir takım olumsuz süreçlerden geçtiğini, böyle devam etmesi durumunda bu hamileliğin anneyi zehirleyebileceği gibi bir tercih noktasında bizim fıkıh kitaplarımız, hocalarımızın kanaati şu: asıl olan annenin hayatıdır. Eğer annenin hayatına ciddi bir tehlike söz konusuysa, görünen bir tehlike söz konusuysa, o zaman annenin hayatı mı, bebeğin, ceninin hayatı mı? Annenin hayatı tercih edilir. Cenin kürtaj yapılmak suretiyle tahliye edilir, alınır. Burada da bu işlem yapılmış. Burada doktorlar gerçekten gerekli olan bir işlem mi yaptılar? Yoksa her ihtimale karşı biz bu işlemi yapalım mı dediler? Bunu biz bilemeyiz. Yani bu doktorların bilebileceği bir iş. Ve insan çaresiz kaldığı bir ortamda, bir durumda doktorların dediğini de yapmak durumunda kendini hissediyor. Burada bir Müslüman için yapılacak olan şey, doktorların içerisinde dindar olan, ahiret hassasiyeti olan, insan hayatının kıymetini anlayabilen kişileri tercih etmek olmalıdır. Evet, doktorlarımız insan hayatını kurtarmak için çabalıyorlar, efendim emek harcıyorlar. Ama bir yandan da duyuyoruz ki işte yeni doğan çetesi türünden bir takım mafyatik oluşumlar insan hayatına ehemmiyet vermiyor. Binaenaleyh burada elimizden gelen kadarı ile düzgün bir tercih yaptıktan sonra efendim doktorum Müslüman, namazında, niyazında ahiret hassasiyeti olan, artı işini de bilen, uzmanlığı olan bir kimse bana diyor ki işte bu hamileliğin devam etmesi durumunda hayati bir tehlike söz konusu. Bu hayati tehlike de öyle her doğumda olan normal sıradan bir tehlike değil, görünür ve çok ciddi bir tehlike, yani %80, %90 oranında bir tehlike var. O zaman o çocuğun hayatının sonlandırılması anne hayatının devamı açısından gerekir. Anneye Cenab-ı Allah inşallah daha hayırlı evlatlar lütfeder, nasip eder. Bu noktada sabır sınırlarını da zorlamamak lazım. Yani insan kendini de suçlu görmek suretiyle, acaba ben bir günah mı işledim, bir şunu mu yaptım, bunu mu yaptım diye de çok kendini hırpalamamalı. Çünkü unutmamak gerekiyor ki veren Allah, alan Allah, Cenab-ı Allah verdiği gibi alıyor, aldığının yerine daha hayırlısını da veriyor. Onun yerine kardeşimiz şöyle dua etmeli: ya Rabbi, bana bir evlat verdin ama o evlat 4. ayda ana rahminde ahirete uğurlandı. Rabbim hayırlı evlat lütfet diye Cenab-ı Allah'a dua etmeli, niyaz etmeli. Burada ne çocuğun düşmesi, annenin yani bu hastalıklı hale gelmesi, problemli bir doğum sürecinin olması, ne annenin kabahati kusuru, ne de doktorların, Cenab-ı Allah kullarını imtihan eder. Cenab-ı Allah bizi imtihan ettiğinden sonra bizim tepkilerimiz bu imtihanın bir nimet mi, bir bela mı olduğunu ortaya çıkartır. Eğer sabırla karşılayabilir, tevekkülle karşılayabilir, Rabbim verdi, Rabbim aldı diyebilirsek bu imtihan bizim için bir nimet haline gelir. Sevap haznesine yazılır. Ama öyle değil de isyan edersek o zaman bir musibet haline dönüşür. Binaenaleyh başımıza gelen bu tür imtihanları nimet haline çevirebilmek bizim elimizde. Ona gayret etmeliyiz. Cenab-ı Allah bu kardeşimize ve bu durumda olan kardeşlerimize sabır lütfeylesin. Şunu da unutmamak gerekiyor ki bu dünyada başımıza gelen her musibetin mutlaka bir karşılığı var. Ya bu dünyada ya ahirette Cenab-ı Allah onun mükafatını verecek. Yeter ki biz doğru bir şekilde başımıza gelen bu dertleri tevekkülle karşılayabilelim.
Allah razı olsun değerli hocam. Efendim şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz, İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli hocam, dinleyicimiz şöyle soruyor. Evleneceğim kişiden geçmişi saklamanın vebali var mıdır?
Şimdi evleneceğimiz insanlarla geleceği paylaşacağız. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Binaenaleyh eğer geçmişte bıraktığımız şeyler varsa ve bunları bugüne yarına taşınmayacak haller ise bunları paylaşmanın bir anlamı yok. İşte hidayete ermiş, namaza başlamış, önceki hayatı dalgalı olan bir kimse evleneceği kişiyi karşısına alıp bak ben hayatımın şu döneminde şöyle şöyle günahlar işledim, şöyle şöyle yanlışlar yaptım diyerek eski hayatını ne kendi içinde kurcalaması ne de bir başkasına aktarması doğru değil. Çünkü Cenab-ı Allah birine hidayet lütfettiğinde, birine tövbe etmeyi nasip ettiğinde onun geçmiş günahlarını siliyor. Zaten tövbe demek geriye doğru işlenen kötülükleri silmek anlamına geliyor. Bu silme öyle güçlü bir şekilde yapılmalı ki silgi izi dahi belli olmamalı. Yani insan işlediği günahı zihin dünyasından da hatıralarından da çıkartmalı. Artık bir daha ben vaktiyle şöyle günah işlemiştim diye zihninden dahi o manzaraları geçirmemeli. Çünkü eğer bir günah işlendiği halde hala zihinde takılı kalmışsa o günaha dönme potansiyeli devam ediyor demektir. Sıfırlanmış değildir. Yani bir duvarı boyuyorsunuz ama altındaki bir önceki rengin izleri kalıyor. Ne yapıyorsunuz? Bir kat daha üstüne boya vuruyorsunuz. Alttaki kötü manzara tamamen ortadan kaybolsun diye. İnsan tövbe ettiğinde de böyle bir tövbe etmeli. Geriye dönük bütün delilleri imha etmeli. Bazen zaman zaman duyuyoruz işte bir kardeşimiz tövbe etmiş ama eski hayatına dair albümü elinde bulunduruyor. İşte arkadaşlarına, dostlarına bakın eskiden ben böyleydim işte bu hayattan bu hayata geçtim diye. Aslında bir yönüyle de ibret olsun diye. Yani insan tövbe edebilir, ne kadar çukura düşmüş olursa olsun oradan çıkabilir filan anlamına belki bir motivasyon olsun diye söylüyor. Ama bunu yapmak doğru değil. Yani Allah bizi tövbe etmek suretiyle o günahlardan kurtarmış. O günahlarımıza birilerini şahit tutmanın, o günahlarla ilgili şahitlikleri çoğaltmanın bir anlamı yok. Ama bir insan eğer işte önceden bir evlilik yapmış, o evliliğinden çocuğu var. Şimdi yeni yaptığın evlilikte de bu durum karşına çıkacak. Yani karşındaki insan belki de evlenmiş, boşanmış birini istemiyor. Çocuğu olan birini istemiyor. Efendim şu durumda olan birini istemiyor. Bu tür geleceğe yönelik hayatınızla ilgili problem oluşturacak şeyler varsa bunları mutlak surette söylemek lazım. İşte mesela bazen bakıyorsunuz bir takım psikolojik hastalıkları var. Evlenir düzelir olmuyor öyle. Yani öyle evlilik tedavi amaçla yapılabilecek bir eylem değil. Yani namaz kılmıyor evlensin düzelir. Böyle tedavi amaçla birilerinin tedavisi için kullanılacak bir süreç değil. Eğer fiziki olsun, ruhi olsun, akli olsun bir hastalık geçirmişse bir insan bunu söylemeli. Efendim işte benim mesela iki böbreğimden bir tanesi yok. Bunu işte karşı tarafa ne? Benim bir böbrekli olup olmaman öyle değil. Veya işte ben bir dönem bipolardım, bipolar ilaçları kullandım ama ondan sonra bana iyi olduğum söylendi. Şizofreni tanısı konulmuştu, işte ne bileyim şu tanı konulmuştu, bu tanı konulmuştu diye geçmişinde yaşanmış olan bu tür ileriye doğru taşınabilecek olan şeyleri dile getirmesi lazım. Ama ben işte geçmişte içki içerdim, efendim geçmişte sigara içerdim, geçmişte ne yaptıysan yaptın. Artık bunu bugüne taşımıyor, yarına taşımıyorsan ve bugüne yarına taşıma imkanı kaybolmuş ise, yani öyle bir tövbe ettin ki yok artık öyle bir şey. Bunları efendim söylemenin bir anlamı yok. Günahlarımıza şahit tutmanın bir anlamı yok. Ama bugüne ve yarına kayabilecek olan şeyleri de gizlememeli insan. Bunları dile getirmeli. Böylelikle dürüst bir evlilik sürecine girmeli. Çünkü karşı taraf işte ister erkek olsun ister kadın olsun yarın öbür gün bunları bildiğinde sen benden önemli şeyleri sakladın diyerek o gün birçok şey eskisi gibi olmayacaktır. Dolayısıyla evlilik hayatını temiz bir sayfa olarak değerlendirmek lazım. Ama biz temiz bir sayfa olarak değerlendiriyoruz diye bir takım kalıtımsal hastalıklar ortadan kaybolmuyor. Dolayısıyla dürüst olmak ve bu anlamda da evliliği sağlam temeller üzerine kurmak gerekir.
Evet. Değerli hocam, diğer bir sorumuz şöyle. Bugünlük son sorumuz. Kaş alma hadisiyle ilgili bir sorum olacak diyor dinleyicimiz. Buradaki yasak kaş ortası ve kaşın etrafı için de geçerli mi? Bazı hocalar kaş ortasının kaştan sayılmadığını, eskiden fuhuş yapan kadınların kaşlarını aldığını, şu an böyle bir durum olmadığı için de alınmasında sakınca olmadığını söylüyorlar diyor.
Şimdi Cenab-ı Allah insanı yarattı. Ben insanı topraktan, çamurdan yarattım buyuruyor. Rivayetlere göre insanın başı, özellikle Cenab-ı Allah'ın bizatihi kendisinin hamurunu yoğurduğu bir organ. İnsanı yarattıktan sonra da bana ait olan ruhtan insana üfürdüm diyor. Böylelikle insan Cenab-ı Allah'a ait olan, ki her şey Cenab-ı Allah'ındır. Çamurda, toprakta her şey Allah'a aittir. Allah'ın mülkündedir. Ona ruh üfledim diyor. Böylelikle insan suretine geliyor. Cenab-ı Allah insanı yarattım ve tesviye ettim diyor. فَاِذَا وَسَوَّيْتُهُ فَنَفَقْتُ ف۪يهِ مِنْ رُوحِ Tesviye etmek yani en mükemmel surete getirmek demek. Şimdi özellikle de bu meselelerle ilgili hikmet boyutunu anlatan hocalarımız diyorlar ki işte dünyada çok değerli ressamlar var. İşte bir tablo 1 milyon liraya, işte 1 milyar liraya, 10 milyar liraya, 1 trilyon liraya satılan çok dünyaca ünlü ressamların tabloları var. Bu tablolara biri kalkıp da kendine göre bir takım rötuşlar yapsa, çizimler ilave etse, İşte bu ressam bu kaşı güzel yapamamış diye kaşın altına üstüne inceltmeler, kabartmalar yapmaya kalksa kıyamet kopar. Ya sen hatta adam cami yapıyor, mimar. Diyor ki caminin hiçbir yerinde değişiklik yapamazsın diyor bana sormadan. Ya kardeşim sana bunu çizdirdik, parasını verdik. Şimdi yani şuradan şuraya bir kablo çekmek lüzum etti. Bunu da mı sana soracağız? Bunu da mı pazarlık konusu yapacağız? Öyle diyor. Bu benim eserimdir diyor, benden izinsiz buna müdahale edemezsin. İnsan Cenab-ı Allah'ın en müstesna eserlerindendir. Çünkü Cenab-ı Allah insanı ahsen-i takvim ile en güzel surette yaratmıştır. Allah insana bir suret vermiş, bir portre vermiş. Allah'ın bu portresinde Allah'ın müsaadesi olmayan bir müdahale söz konusu olmaz. Yani ben Allah burnumu böyle yapmış beğenmiyorum, değiştireyim, dudağıma şunu yapayım, kulağımı küçülteyim, büyülteyim, efendim yanaklarıma şunu yapayım, şakaklarıma bunu yapayım, kaşıma şunu yapayım, kirpiğime bunu yapayım türünden Allah'ın resminin üzerinde birinin kalkıp da oynama yapması asla kabul edilebilecek bir şey değildir. Ama bakıyorsunuz şimdi vücudunun her bir santimetre karesine bir şeyler yapmış çocukcağız. Bununla da kendi bir şey yaptığını düşünüyor. Dövme yaptırmış, çizdirmiş, etmiş. Efendim ortaya acayip garayip bir şey çıkmış. Yani sanki boyaları yere dökmüşsünüz de bir sulu boya tablosu çıkmış. Ben böyle kendimi iyi hissediyorum. Kardeşim bu vücut senin değil ki. Bu yüz senin değil ki. Bu sana emanet olarak verilmiş Allah'ın yapısı. Binaenaleyh Allah'ın yapısını korumakla mükellefiz. Bundan dolayı ne ortasına, ne kenarına, ne kıyısına müdahale edilmez. Şu kadar var ki bakıyoruz mesela Cenab-ı Allah bazı kullarına imtihan olarak hastalıklar vermiş. Efendim bir takım anormallikler vermiş. Yani herkesin 5 tane parmağı var. Bakıyorsunuz birinde 6 tane parmak var. Bu 6 parmak, 6. parmak biliyoruz ki insan yapısındaki bir anormallik. Evet Allah yaratmış ama Cenab-ı Allah 100 kulundan 90'ını 5 parmakla yaratmış da bir tanesi, 10 tanesi 6 parmakta olmuş. İşte bu 6. parmak anormal olduğu için, normalin dışında olduğu için buna müdahale edilerek normale çevrilebilir. Bu bir fıtrata müdahale olmaz. Aksine fıtrata döndürme olur. Yine aynı şekilde işte 90 yüzde 99 tanesi kaşların ortası açık bir yüzde var ki o yüzde kaşların ortası bir orman gibi birbirine girmiş. Bunu görenler efendim bu yüz sahibiyle dalga geçebiliyorlar veya onu alay konusu yapabiliyorlar. Burada da o kaşı normale çevirmek bir anormalin hastalığın tedavisi olarak değerlendirilir. İşte mesela bir hanım kardeşimizin yüzünde sakal çıkması, bıyık çıkması. Kadınlarda Cenab-ı Allah sakal bıyık yaratmamış ama hormonal bir bozukluk var. Bu kardeşimizde çıkmış. Efendim sakal kesmek haramdır. Sen nasıl keseceksin? Erkeklere sakal kesmek haramdır. Kadınlara sakal varsa onu temizlemek, izale etmek farz hale gelir. Çünkü hanım hanım gibi, erkek erkek gibi bir fıtrata sahip olacak. Binaenaleyh yok işte bir zamanlar bu tür işleri yapanlar fuhuş yaptıkları için bunu yapıyorlardı. Artık fuhuş yok, yerine başka şeyler var. Binaenaleyh bu tür müdahaleler serbesttir türünden ifadeler. Bunlar boş beleş konuşmalardır. Cenab-ı Allah insanı en güzel surette yaratmış ve şeytan Cenab-ı Allah'a kafa tutup da insan oğlunu yoldan çıkartacağını ifade ettiği yerde diyor ki ben onlara emredeceğim Allah'ın yaratışını değiştirecekler. Yani Allah şöyle yaratmış, kullar beğenmeyecekler. Hakikaten de bugün bakıyorsunuz özellikle de genç evlatlarımız efendim burnunu beğenmiyor, kulağını beğenmiyor, yanağını beğenmiyor, dudağını beğenmiyor. Habire estetik cerrahi peşinde koşuyor. Bu beğenmeme bir kere başladı mı bunun sonu gelmiyor. Onun için Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize aynaya baktığımızda Allah'ım yaratışımı güzel yaptığın gibi ahlakımı da güzel yap diye dua etmemizi bize tavsiye ediyor. Böylelikle insan kendi kendine beni Allah en mükemmel surette yarattı diye bir telkinde bulunmuş oluyor. Yoksa birilerinin efendim bize bakarak işte burnumuzla ilgili, yanağımızla, kaşımızla ilgili bir beğenmezlik ortaya koymalarının neticesinde kendimizle ilgili bir endişeye düştük mü bunun sonu gelmiyor. Öyle bir kere estetik ameliyata başlamış olan peşini getiriyor. Onun için o ilk teşebbüse müsaade edilmiyor. O da ne? İnsan önce kaşıyla başlıyor. Efendim dişiyle başlıyor. Dişlerin arasını seyreteyim. Yok efendim dişlerimi küçülteyim, büyülteyim. Evet, dişlerde de anormallik olduğunda onların tedavisi için müdahale edilebilir. Ama 100 insanın 70'inde bulunan dişlere sahipse biri, burada kalkıp da anormallik var diye öyle bir kaşa, böyle bir göze sahip olan birinin burada anormallik vardır diye efendim bir hareketin içerisine girmesi doğru değil. Ama süs olan bir takım şeyler, mesela sürme çekiyor gözlerine, işte erkek olsun, kadın olsun, bu sürmeyi helal dairesinde kullandığı sürece aksine teşvik edilen bir şeydir. Yine kadın, evli olan bir kadın, eşine daha güzel görünmek için makyaj yapıyor. Bu da tasvip edilen, doğru görülen bir şeydir. Ama yüzde kalıcı olan müdahaleler, bunlar asla doğru olan şeyler değildir. Bundan dolayı eğer bir anormallik varsa bu düzeltilebilir. Ama normal bir kaşa müdahale etmek doğru olmaz. Allahu alem.
Bu konuda değerli hocam, yani plastik cerrahiyi uygulayan doktorların bir vebali söz konusu mu?
Tabii onların yatacak yeri yok. Yani tedavi amaçlı olmayan.
Evet.
Sadece güzel görünmeye yönelik. Güzel görünmenin de tabii bir standardı yok. Yani kime göre güzel, neye göre güzel. Güzellik algısı göreceli bir algıdır. Dolayısıyla bugün işte özellikle de batıdan beri gelen bir güzellik algısı var. Bundan 100 sene önce farklı bir algıydı bu. Dünyanın farklı coğrafyalarında farklı kabul ediliyor. Binaenaleyh insanların bu zaaflarından istifade ile bu operasyonları yapanlar da elbette sorumludurlar. Niye? Çünkü bir günaha yardım ve yataklık yapmak da günahtır. Eğer bir şey günahsa ona her türlü yardım ve yataklık, her türlü hizmet günah kapsamında değerlendirilir. Ama bir kimse düşünün, burnunda kemik var, nefes alması sıkıntılı. O kemik alınıyor, nefesi rahatlasın, daha konforlu bir hayatı olsun diye. O arada efendim ona paralel olarak da ister istemez burnunda bir düzelme meydana geliyor. Bu tedavi amaçlı olduğu için bunu yapmak ve yapmaya yardımcı olmak sevap olarak değerlendirilen, insanlığa hizmet olarak değerlendirilen bir şeydir. Ama öyle tıbbi bir gerekçesi olmayan tamamen fantastik bir eylem, kim tarafından yapılırsa yapılsın, o günaha ortak olunmuş demektir.
Evet, Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü İlmihal Saati programımızın sonuna geldik. Efendim, hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.